Ayrım 37.
Rahatlayarak iş çektiği işitildi ve hemen sonra en alt basamakta olduğu yere yığıldı. Yüzü akıl almaz bir mutluluk ile aydınlanmıştı. Bu sahneyi izlemek zorunda kalan üç elçi sanki taşlaşmış gibi oldukları yerde kalmışlardı. Hasan dudaklarında yorgun bir gülümseme ile elçilere cesedi gösterdi. Gelin ve kendi gözlerinizle görün. Kısa bir tereddütten sonra itaat ettiler. Hançer kabzasına kadar delikanlının göğsüne saplanmıştı. Beyaz elbisesinde büyük bir kan lekesi oluşmuştu. Ölüyken bile büyük bir mutluluk içinde gülümsüyor gibiydi. Ebu Cafer elleriyle gözlerini kapadı. O merhametli Allah! Hasan muhafızlardan birine cesedi örtmesini emretti. Sonra da kuleye dönerek yukarısını işaret etti. Oraya bakın. Yusuf nefes nefese son basamakları da tırmanmıştı. Kalbi göğsünü parçalayacakmış gibi atıyordu. Dar balkon üzerindeki muhafızlar şaşkınlıktan dona kalmışlardı. Hiçbir şey yapmadan ona bakıyorlardı. Yusuf balkon parmaklıklarının üstüne tırmandı. Bir anda inanılmaz bir manzara belirdi gözlerinin önünde. Tüm ufuk saraylar, kuleler, kubbelerle kaplıydı. Ayaklarının altında muazzam bir renk cümbüşü uzanıyordu. Ben bir kartalım diye düşündü. Evet, ben tekrar bir kartalım. Kuşların kralı. Kollarını bir kuşun kanatları gibi iki yana açarak kendisini boşluğa bıraktı. Vücudu boğuk bir darbeyle orada bekleyenlerin birkaç adım uzağında yere çakıldı. Ürken atlar binicileri tarafından güçlükle zapt ediliyorlardı. Zahmet edip şu adama da bakın dedi Hasan elçilere dönerek. Yeteri kadar gördük dedi Ebu Cafer güvensiz bir sesle. Çok iyi Ebu Cafer, efendine gördüklerini anlat ve ona şunları söyle. Ordusu 30 bin asker kuvvetinde olabilir ama deminkiler gibi iki askeri yoktur. Ve baş vezirin tehdidine gelince o önemli şahıs hakkında kimsenin bilmediği bir şey biliyorum. Ama bu sırrı açıklamak için henüz çok erken. 6 ila 10 gün arasında efendinin kulağına gelecektir nasıl olsa. O zaman beni ve haberimi hatırlasın. Şimdi git, sana iyi yolculuklar dilerim. Üç elçinin atlarının getirilmesini emretti. Ebu Cafer ve yaverleri yerlere kadar eğildiler ve Hasan onları uğurladı. Muhafızlar cesetleri kaldırdılar. Bir an sonra ise özle muhafızların eşliğinde kulesine geri döndü. Herkes kalbinde ağır bir üzüntüyle görevinin başına döndü. Bu sahneyi seyredenler her şeyin ne kadar tuhaf olduğunu anlatmak için kelime bulamıyorlardı. Ağızlarından sözcükler güçlükle çıkıyordu. Artık hiçbir şüphe olamaz. Seydun'a gerçekten de kendisine inananların yaşamlarının ve ölümlerinin efendisi. Demek ki bir efsane değilmiş. Gerçekten de istediği kişiyi cennete gönderme yeteneğine sahip. Peki ya sana kalbine bir bıçak saplamanı emretse? Hiç durmadan itaat ederim. Hepsinin gözlerinden alevler fışkırıyordu. Hepsi de Seydun'un ve İsmaililerin gözlerinde yükselmek için her zamankinden daha fazla arzu hissediyorlardı. Elçilerin birdenbire nasıl beyazladıklarını fark ettin mi? Ebu Cafer yelkenleri nasıl suya indiriverdi hemen? Seydun'a ile başa çıkabilecek hiçbir hükümdar yok gerçekten de. Kendini yeni bir peygamber olarak tanımladığını duydunuz mu? Bunu bilmiyor muydun? Ebu Cafer Seydun'un Kahire halifesinin hizmetinde olduğunu nasıl iddia edebilir ki? Kim bilir, yanılıyor olmalı. Efendiler ise tek kelime etmeden surların üzerinde buluşmuşlardı. Şaşkınlıkla birbirlerine bakıyorlardı. Her zamanki gibi sesliği bozan Übeyde oldu. Yusuf ve Süleyman'ı şimdilik kaybettik. Bu dünyada onları bir daha göremeyeceğiz. Küçük Naim'in gözleri yaşlarla dolmuştu. Emin misin? Hadımların taşıdıkları cesetleri görmedin mi? Öyleyse şu anda cennette olmaları gerekir. Übeyde dikkatle gülümsedi. Buna inanıyor olmalısın. Ya sen diye sordu İbni Vakkas. Seydun'a böyle olduğunu iddia ediyor. Aksini düşünmek yasaklanmıştır. En küçük bir şüphe bile büyük bir suç demektir. Cafer onca ciddiyetiyle söylemişti bunları. Artık aramızda olmadıklarını düşündükçe her şey bana o kadar boş geliyor ki dedi İbni Vakkas hüzünle. Önce İbni Tahir terk etti bizi. Sonra da bu ikisi. İbni Tahir'in başına neler geldi acaba diye sordu Naim. O da cennettedir herhalde. Bunu ancak Seydun'a ve Allah bilebilir diye karşılık verdi İbni Vakkas. Onları tekrar görmeyi ne kadar da çok isterdim dedi delikanlı, özlemle. Sanırım o da iki yol arkadaşıyla aynı yere gitmek zorunda kaldı dedi Übeyde gizem dolu bir sesle. Yüzbaşı Ebu Cafer Emir Aslantaş'a şaşkınlığını anlatacak kelime bulamıyordu. Emir Hazretleri de o iki delikanlının efendilerinin emirlerini yerine getirirken gösterdikleri istek ve şevkin bütün bu olayın en çarpıcı yanı olduğunu düşünmüyorlar mı? Eminim ki bana bu kadar acımasız bir diktatör karşısında yapacakları başka bir şey olmadığını söyleyeceksiniz. Fakat kendilerini ölümün kollarına atarken suratlarındaki çılgın mutluluk ifadesini ne kadar büyük bir şaşkınlıkla seyrettiğimizi tahayyül edemezsiniz. Keşke Emir Hazretleri de onların cennet kelimesini işittikleri anda gözlerinde beliren kutsal parlamayı görebilselerdi. Kalplerine en küçük bir şüphe kırıntısı bile gölgelemiyordu. Bir an sonra evvelce ziyaret etmiş olduklarını iddia ettikleri cennet bahçelerine gidecekleri düşüncesine olan inançları en az Alamut Kalesi'nin kayaları kadar sağlam görünüyordu. Kesinlikle hiç abartmıyorum. Bunu size yaverleri de tasdik edebilirler. Emir Aslantaş derin düşüncelere dalmış olarak çadırında volta atmaktaydı. İri yarı bir adamdı. Bakımlı dış görünüşü yaşamı sevdiğine ve yaşamdan elinden geldiğince zevk almaya çalıştığına delalet ediyordu. Fakat yüz hatları çok dertliydi. Hasan'ın cevabı aklına çok kötü şeyler getiriyordu. Sırayla elçilerin yüzlerine baktı. Bir sahtekarlığın kurbanı olmadığınıza emin misiniz? Hem de hiç şüphesiz diye üsteledi Ebu Cafer. Süleyman ismindeki delikanlı bizim en fazla 5-6 adım ötemizde hançeri kalbinin tam ortasına sapladı. Yusuf adlı öbürü de tüm Alamut'un gözleri önünde kendisini kulenin tepesinden aşağı attı. Arslantaş inanmaz bir ifadeyle kafasını salladı. Bir türlü inanamıyorum. Şimdiye kadar Hindistanlı meşhur büyücülerin kahramanlık masallarını çok işittim. Dediklerine göre kendi kendine havada asılı duran iplerin tepelerine tırmanıyorlar ve bu iplerin üzerinde dans etmeye cesaret eden cambazları da tek bir emirleriyle aşağı düşürebiliyorlarmış. Sonra da aşağı düşerek kaburgalarını kıran talihsiz cambazın üzerine bir hasır sepet geçirip bir dua mırıldanıyorlar ve cambazın az sonra eskisinden de sağlam olarak ortaya çıkmasını sağlıyorlarmış. Evet, bütün bu işlerden haberim var. Bütün bunların göz bağcılığı ve sahtekarlığın mükemmel bir gösterisi olduğunun da farkındayım. Fakat burada bu tür bir büyü söz konusu değil diye sözünü kesti onun Ebu Cafer. Hançer Süleyman'ın kalbine kabzasına kadar saplanmıştı. Ve gömleği de gerçek kanla kıpkırmızı olmuştu. Emir derin derin düşünüyordu. Kendisine anlatılanlara inanmak içinden gelmiyordu bir türlü. ''Neyse ne?'' dedi bir süre sonra. ''Gördükleriniz ve duyduklarınız hakkında bir mezar kadar suskun olmanızı emrediyorum sizlere. Askerlerin ne tür bir rakiple karşı karşıya olduklarını öğrenmelerini hiç istemem doğrusu. Bakarsınız emirlere bile karşı koymaya çalışabilirler. Baş vezir buraya doğru geliyor. Onun hiç şakası olmadığını bildiğim için emirlerini harfiyen uygulamalıyız.'' Yaverler birbirlerine korkuyla baktılar. Buraya gelirken arkadaşlarına Alamut Kalesi'ndeki garip ziyaretlerinden bahsetmişlerdi bile. Fakat Emir çadırında volta atmaya devam ettiği için onların değişen surat ifadelerini fark etmedi bile. Acaba İsmaililerin önderi baş vezir hakkında 6 ila 12 gün arasında bir şeyler öğreneceğimi söylerken ne demek istiyordu? Emir hazretlerine bana söylenen her şeyi aynen ilettim dedi Cafer. Herhalde bizi korkutmak istiyor. Baş vezir hakkında bizim bilmeyip de onun bildiği ne olabilir ki? Şu anda İsfahan yolunda. Oradan da bu tarafa gelerek bizimle birleşip Alamut'u yerle bir edecek. Bundan başka ne olabilir ki? Emir biraz da sabırsızlık içeren bir el hareketiyle onu susturdu. Bu zındığı temizleme şerefi niye bana nail oldu ki? Ne biçim bir rakip bu? Kalenin içine sığınıp meydan savaşı vermekten kaçınan zır delinin teki. Bütün gün saçma sapan çocuk masalları uydurup benim cahillerimin kafasını karıştırıyor. Kendi cahillerini ise çılgın ölüm makinelerine dönüştürebiliyor. Gel de böyle bir düşmanı ele geçir bakalım. Kısa bir sükuttan sonra devam etti. Peki hala gidebilirsiniz. Dediklerinizi anladım. Olup biten her şey hakkında tek kelime bile etmeyin. Elçiler efendilerinin önünde eğildiler ve çadırı terk ettiler. Yalnız kalan emir kendini yastıklarının üzerine atarak bir kadeh şarap doldurdu ve bir dikişte midesine indirdi. Suratının rengi yavaş yavaş yerine geliyordu. Ellerini çırptı, perdenin arkasından 2 tane genç ve güzel cariye çıktı. Koşarak yanına geldiler ve sevecen elleriyle onu okşamaya başladılar. Az sonra Alamut Kalesi de Hasan İbni Sabbah da unutulup gitmişti. Elçilerin garip davranışları ve önemli bir sır sakladıklarını belli eden suratları dışarıda bekleyen arkadaşlarının meraklarını iyice kamçılamıştı. Fakat elçiler efendilerinin emrine itaat ederek onlara tek kelime bile edemeyeceklerini belirttiler. Bunun üzerine elde bulunan yani dikkatsiz yaverin ağzından kaçırdığı az bir bilgi yıldırım hızıyla ordunun içine yayıldı. Tüm çadırlarda ateşli toplantılar ve tartışmalar yapılmaktaydı. Askerler düşüncelerini açıkça belirtmekten çekinmiyorlardı. Bütün bu olanlardan sonra Alamut Kalesi'nin efendisinin yeni bir peygamber olması pekala mümkündür. O da Muhammed gibi icraatına bir avuç sadık adamıyla başlamıştı. Oysa şimdi saflarında binlerce kişi savaşıyor. İsmaililer Ali'nin taraftarılar. Bizim babalarımız da öyle değil miydi? Babalarımızın inançlarına sadık kalanları neden yok edelim ki? Zaten Muhammed Alamut'un efendisi kadar kudretli değildi. Kendisi cennete gidebiliyordu. Fakat başka birisini cennete gönderebiliyor muydu? Demek istediğim yaşayan birisini. Söylediğine göre herkesin önünde kendilerini öldüren o delikanlılar cenneti ziyaret etmişler. Ben buna inanıyorum. Yoksa başka türlü nasıl olur da böylesine büyük bir şevkle ölüme koşabilirlerdi ki? Bütün hayatım boyunca buna benzer bir şey duymadım. Bu kadar kudretli bir peygambere karşı savaşmanın gerçekten de bir anlamı var mı? İsmaililer aslında ne Türk ne de Çinliler. Sultan onlara neden savaş açtı ki? Onlar da bizim gibi İranlı ve Müslümanlar. Başvezir tekrar sultanın iltifatını kazanmak için bizi buraya gönderdi. Tek amacı eski itibarını geri kazanmak. Sanki biz bunları bilmiyoruz. Bizi aptal mı sanıyorlar yoksa? Neyse ki emir akıllı bir adam. Acelesi yok. Kış geldiği zaman kampı biraz daha aşağı alırız. Hepsi bu. Kimsenin nefret etmediği bir düşmana karşı savaşıyoruz. Ne kadar aptalca. Büyük dahiler tek kelime etmeden Hasan'la beraber kuleye çıkmışlardı. Önderleri gözle görülür biçimde yorulmuştu. Bitkin bir hareketle pelerinini omuzlarından sıyırarak kendisini yastıkların üzerine bıraktı. Ötekiler ayakta bekliyorlardı. Nihayet Hasan sükûnu bozdu. ''Şu anda yanımda kim olsun isterdim biliyor musunuz? Ömer Hayyam. Neden özellikle o? Ebu Ali'nin sesi sert hatta tehdit eder gibiydi. Tam olarak ben de bilmiyorum. Sadece onunla konuşmak isterdim. Hepsi bu. Vicdanın mı sızlıyor yoksa?'' Buzruk Ümit onları söylerken ona karanlık bakışlar fırlatıyordu. Hasan isteksizce ayağa kalktı. Makam ve rütbe sahibi iki arkadaşına inanmaz gözlerle baktı ama tek kelime etmedi. ''Biliyor musun delikanlıları görmek için bahçelere indiğin o gece seni öldürüp kulenin tepesinden şahruta atmayı önermiştim Ebu Ali'ye.'' Hasan mekanik bir hareketle kılıcının kapsasını kavradı. ''Bu asil düşünceyi bir şekilde hissetmiştim. Niyetinizi neden uygulamaya koymadığınızı sorabilir miyim?'' Buzruk Ümit omuzlarını silkti. Ebu Ali kızgın gözlerle onu süzüyordu. Sonra devam etti. ''Pekala, madem bilmek istiyorsun, bunu yapmadığımıza az önce pişman oldum. Görüyor musun, tam da bu nedenle yanımda senin yerine Ömer Hayyam'ın olmasını arzu etmiştim. Fakat sakın korktuğumu sanma. Sadece birileriyle olup bitenleri konuşmak isterdim. Hepsi bu. Konuş, seni dinliyoruz. O zaman size bir soru yöneltmeme müsaade edin.'' Bir çocuğun renkli oyuncaklar karşısında duyduğu sevinç gerçek bir sevinç midir? Neden yine dolambaçlı yollara sapıyorsun İbn-i Sabbah diye sordu Buzruk Ümit sabırsızlıkla. Söyleyeceklerini lafı dolandırmadan dosdoğru söyle. Az önce beni dinleyeceğinizi söylemiştiniz. Hasan'ın sesi tekrar eski sertliğine ve kararlılığına kavuşmuştu. Yaptıklarımı haklı çıkarmaya çalışmak gibi bir niyetim yok. Sadece açıklamak istiyorum. Bir çocuğun kendisine verilen cezbedici renkli oyuncaklar karşısında duyduğu sevinç, yetişkin bir erkeğin parasını sayarken veya karısını severken aldığı muazzam has kadar büyüktür en azından. Her tarafın duyduğu sevinç, kendi bakış açılarına göre gerçek ve halis bir sevinçtir. Herkes sadece kendisinin o anki durumuna göre elde ettikleriyle mutlu olabilir. Buna göre ölümün mutluluk ile eş anlamlı olduğunu bilen bir kişi başka birisinin parasını sayarken ya da karısını severken aldığı has kadar mutlu olur ölmekten. Ne de olsa hepimiz ölümden sonraki pişmanlığın bir anlamı olmadığını biliyoruz. Yaşayan bir köpek ölü bir kraldan daha değerlidir diye mırıldandı Ebu Ali. Köpek ya da kral, sonunda ölmek zorundasın. Demek ki kral olmak daha iyidir. Senin için konuşmak kolay tabii. Sen ölüm ve yaşam üzerinde hükmetmeye kalkan adam diye bağırdı Buzruk Ümit. Fakat ben senin fedailerin gibi ölmektense köpeklerin içinde en son köpek olmayı yeğlerdim. Beni anlamadın diye karşılık verdi Hasan. Kimsenin ölmen gerektiğini söylüyor ki. Olanlara senin görüş açılarınız arasında dünyalar kadar fark var. Onlar için mutlulukların en büyüğü anlamına gelen şey sende sadece dehşet uyandırıyor. Fakat bilmiyor musun? Kimi insan içinde şu anda senin bulunduğun mevki en azından onların bakış açısından son derece korkunç bir şey. Kimse kendisini her taraftan, tüm bakış açılarından inceleyemez. Bunu şüphesiz her şeyi gören Tanrı yapabilir sadece. Demek ki bırakalım da herkes kendi istediği gibi mutlu olsun. Fakat sen çocukları bilerek ve isteyerek yanılttın. Sana kayıtsız ve şartsız teslim olan bu adamlara bu şekilde davranma hakkını nereden alıyorsun? Bu hakkı İsmaili inancının en büyük düsturunun doğruluğuna olan inancımdan alıyorum ve buna rağmen her şeyi gören bir Tanrı'dan bahsediyorsun. Evet, ben her şeyi gören bir Tanrı'dan bahsediyorum. Ne Yehova, ne Hristiyanların Tanrısı, ne de Allah. Üzerinde yaşadığımız bu dünyayı yaratmış olamaz. Dünyamıza bakın, hiçbir şey hiçbir şeye bağımlı değil. Güneş büyük bir iyi niyetle kuzunun ve kaplanın, sineğin ve filin, akrebin ve kelebeğin, yılanın ve güvercinin, keçinin ve aslanın, çiçeğin ve meşenin, kralın ve dilencinin üzerinde aynı şekilde parlıyor. Hastalıklar iyileri ve kötüleri, güçsüzleri ve güçlüleri, akıllıları ve aptalları aynı şekilde vuruyor. Mutluluk ve kıskançlık tesadüfen dağıtılıyor. Yaşayan her şeyi aynı son ölüm bekliyor. Hayır, burada sizin karşınızda durduğum gibi sadece her şeyi gören o Tanrı'nın peygamberiyim ben. Sadece ve sadece onun. Büyük dahiler ürperdiler. Demek bu garip adamı şimdi içinde bulunduğu çılgınlığa sürükleyen sebep buydu. Demek ki kendisini gerçekten de gizliden gizliye bir peygamber olarak görüyordu. Ve tüm felsefesi bir göz boyamasından başka bir şey değildi. Sadece şüphecilerin ve kim bilir belki kendisinin de aklını çelmeye yarıyordu. Sahip olduğu inanç ile fedailerine diğer İsmaili önderlerinden daha yakın değil miydi? Demek ki yine de Tanrı'ya inanıyorsun diye sordu buzruk Ümit, korkuyla karışık bir şaşkınlıkla. Şimdi söyledim ya sana bunu. Aralarında büyük bir uçurum oluşmuştu aniden. Odadan çıkmadan önce saygıyla eğildiler. Görevlerinizi yerine getirin. Sizler benim halifelerim olacaksınız. Bir babanın çocuklarına gülümsediği gibi gülümsedi ve onları uğurladı. Koridora çıktıklarında Ebu Ali bağırdı. Firdevsi içinde ne güzel bir malzeme. Bölüm 17. Dördüncü perdenin sonu diye mırıldandı Hasan tekrar yalnız kaldığında. Aynı akşam karanlık basınca Übeyde Cafer ve Abdurrahman'ı odasına çağırtmıştı. Ebu Suraka delikanlılara emri bildirdi. Fedailer bir anda heyecana kapıldılar. Kendisini neyin beklediğini tahmin eden Übeyde'nin esmer suratı aniden kül rengine dönüşüverdi. Tuzağa düşmüş vahşi bir hayvan gibi bakınıyordu etrafına. Abdurrahman da korkmuştu. Neden Seydun'a bizi özellikle bu gece çağırıyor ki? Yusuf, Süleyman ve İbni Tahir artık burada olmadıklarına göre cennete gitme sırasının bize geldiğini düşünüyor olmalı dedi İbni Vakkas. Öyleyse bizim de mi kuleden aşağı atlamamız ya da kalbimize bir hançer saplamamız gerekecek? Bunu Seyduna'ya sormalısın. Sadece Cafer haberi soğukkanlılıkla karşıladı. Yaşamın ve ölümün efendisi Allah'tır dedi. Ve Seyduna onun dünya üzerindeki temsilcisidir. Ebu Ali onları köşkün kapısında karşıladı ve kuleye götürdü. Ebu Soraka ise delikanlılara emri ilettikten sonra endişeyle dolu olarak Minüçerh'i aramaya çıktı. Onu surların üzerinde bir zift kazanını teftiş ederken buldu. Arkadaşını yavaşça bir kenara çekerek endişelerini dile getirmeye başladı. Fedailerin ölümü hakkında neler düşünüyorsun Emir? Seyduna her şeye kadir bir efendi. Düşüncelerini öğrenmek istiyorum. Davranış biçimini doğru buluyor musun? Bu konuya hiç kafa yormuyorum sevgili dostum. Sana da öyle yapmanı tavsiye ederim. Yani sultanın ordusunu böyle yöntemlerle mi mağlup edeceğiz? Bunu sadece Seyduna bilebilir. Benim bildiklerimin tümü elimizdeki birliklerle çok fazla dayanamayacağımızdır. Vallahi ben soğuk terler dökmeye başladım bile. Yalnız değilsin, üzülme. Mesela Emir Aslantaş da eminim ki şu anda soğuk terler dökmektedir. Demek ki Seyduna'nın amacına ulaştığına inanıyorsun. İçimde bir his ona sonsuz güven duymamızı söylüyor bana. Bu sabah Alamut'ta olan şeyleri dünya yüzünde daha önce hiç kimse ne gördü ne duydu. Ebu Soraka hayretler içinde başını sallayarak neler diyeceğini merak ettiği hekimin yanına gitti. Yunanlı civarda kimselerin olmadığından emin olarak etrafına bakındı. Sonra da karşısındakinin kulağına fısıldadı. Hürmetli dayı, tam bu anda Bizans zindanlarından kaçtığım günü lanetlemekle meşguldüm. Çünkü bu sabah kalede yaşadığımız şeyler Yunan dramcılarının hayal güçlerinin bile çok çok ötesinde. Büyük önderin bize seyrettirdiği zalim oyun Cehennem kralını bile kıskançlıktan çatlatabilir. Günün birinde Alamut surlarının arkasındaki bahçelerin harikalarını bize de tattırmak isteyebileceğini düşündükçe damarlarımdaki kan donuyor doğrusu. Ebu Soraka'nın rengi soldu. Bizi de köşkün arkasındaki meşhur bahçelere göndereceğini mi düşünüyorsun? Bunu nereden bilebilirim saf dostum? Ne olursa olsun cennetin kapılarının gece gündüz açık olduklarını bilmek bizim gibi kalede yaşamak şerefine nail olanlar için pek de iç açıcı bir durum değil. Korkunç, çok korkunç diye mırıldandı Ebu Soraka ve kolunun yeni ile alnında oluşan soğuk terleri sildi. Çok şükür çocuklarımız Mutsufer'in yanında. Evet, gerçekten de Yunanlı onun düşüncesine katılmıştı sanki. Fakat Ebu Soraka oradan uzaklaştığı esnada Yunanlı'nın dudaklarında beliren acı gülümsemeyi göremedi. Yeni gelecek olan misafirler için bahçelerin hazırlanması çoktan sona ermişti. Misafirlerin o akşam geleceğini öğrenen kızlar odalarında bayram havası estirdiler. Evet, kaderlerinin ne olduğunu biliyorlardı artık. Aşk onların meslekleriydi. Bu da hoşlarına gitmiyor değildi. Sadece Halime korkuyordu. Süleyman'ın anısına tapınıyordu sanki. Onu efendisi olarak kabul ediyor, gizlice onunla sohbet ediyor ve günlük hayatın bin bir türlü sorunu karşısında nasıl davranması gerektiğini ona danışıyordu. Böyle anlarda gerçekten de onunla beraber olduğunu düşünüyor ve buna inanıyordu. Bazen diğer kızlar onu kendi kendine kahkahalarla gülerken yakalıyorlardı. Sanki o an etten ve kemikten birisiyle şakalaşıyor gibiydi. Başlarda ona Süleyman'ın büyük ihtimalle bir daha asla buraya gelmeyeceğini söyleyerek kendisini toparlamasını sağlamaya çalıştılar. Fakat tüm anlattıklarının bir kulağından girip öbür kulağından çıktığını fark edince ikna etmekten vazgeçip hayalleriyle baş başa bıraktılar. O akşam yeni delikanlıların geleceğini öğrenen genç kız kuru bir yaprak gibi sallanarak baygın bir şekilde Meryem'in kollarının arasına düştü. "Aman Allah'ım!" diye bağırdı Meryem. "Ne yapacağız şimdi bununla?" Seydun'a bu akşam gelecek olan delikanlıları karşılama izni verdi sana. Onun için de aynı izni koparmaya çalışsana diye önerdi Rukiye. O zaman kendisini bilerek ve isteyerek Süleyman'dan ayırmak istediğimizi düşünür diye uyardı Fatma. O zaman da kendisine bir şey yapacağından korkuyorum doğrusu. Süleyman'ın bir daha mutlaka gelmesi gerektiği fikrini kafasına nasıl soktu ki diye sordu Rukiye şaşkınlıkla. Halime onu seviyor. O da bir daha geleceğini söylemiş. Ümit etmesi için bu kadar yeterli dedi Fatma. Halime için o Seydun'dan bile büyük bir peygamber. Bu arada genç kız yavaş yavaş kendine gelmekteydi. Arkadaşlarına şaşkınlıkla bir bakış fırlattı ama hemen sonra aldığı haber aklına geldi ve kan yanaklarına hücum etti. Ayağa kalktı ve hazırlanmak için odasına gitmeye karar verdi. Meryem kararını vermişti. Ona her şeyi anlatacağım. Asla inanmaz sana dedi Züleyha. Onu tanıyorum. Kalın kafalının teki. Onu Süleyman'dan uzak tutmak isteyeceğini düşünecektir. Fakat Süleyman'ın yerine başkasının geldiğini görürse kalbi çok kötü kırılır. Biz buna nasıl alıştıysak o da aynı şekilde alışmalı dedi Sara. Halime senin gibi değil. Bunu kafana sok artık. Hayır, Seydun'a ile konuşacağım. ''Dinle Meryem'' diye üsteledi Fatma. ''Önce onunla konuşmamıza izin ver. Belki aklını başına getirmeyi başarabiliriz. Gerçi başarma ümidimiz hiç de yok gibi. Ama olsun.'' Halime'nin odasına gittiler. Genç kız aynanın önünde oturuyordu. Makyaj yapmakla meşguldü. Dudaklarında bir gülümseme vardı. Arkadaşlarını görünce güzel hayallerini böldükleri için öfkeyle alnını kırıştırdı. Meryem'in yüreği sızladı. ''Sen konuş.'' diye fısıldadı Fatma'ya. Fatma cesaretle konuşmaya başladı. Misafir geleceği için çok seviniyorsun, bakıyorum. Beni rahat bırakın, hazırlanmak için yeterince zamanım olsun istiyorum. Dinle Halime dedi Meryem bütün cesaretini toplayarak. Sen de çok iyi biliyorsun ki misafirlerimiz bu bahçeleri yalnız bir defaya mahsus olmak üzere ziyaret edebilirler. Bu gerçeği kabul etmeye çalış. Ahriman odaya girerek genç kıza sırnaşmaya başladı. Hadi Ahriman kov onları, onlar çok kötüler. Meryem şaka yapmıyor diye üsteledi Fatma yavaşça. Gidin. Gerçekten de kalın kafalısın dedi Sara öfkeyle. Odayı terk ettiler.